Ayrım 50, Aptallar Erken Ölür, Mario Puzo, sayfa 479. 42. Bölüm. Osano Los Angeles'a bir film pazarlığı için gelmiş ve beni de yemeğe çağırmıştı. Onu tanımayı çok istediği için Janel'ı da aldım. Yemekten sonra kahvelerimizi içerken Janel ağzımdan karım hakkında laf almaya çalıştı. Ben ise oralı olmuyordum. ''Hiç konuşmuyorsun bu konuda değil mi?'' dedi. Yanıtlamadım, o hala devam ediyordu. Şaraptan biraz kızışmış, Osano ile birlikte oluşumdan da biraz tedirgindi. Kızdı. ''Karından hiç söz etmiyorsun, çünkü onursuz bir şey yaptığını düşünüyorsun.'' Ben susuyordum. ''Sen hala kendini bir şey sanıyorsun değil mi?'' dedi Janel. Artık soğuk bir öfkeye kapılmıştı. Osano hafifçe gülümsüyordu. Ortalığı yatıştırmak için büyük ün sahibi, zeki yazar rolünü oynamaya başladı, azıcık karikatüre kaçarak. ''Yetimliğinden de hiç söz etmez.'' dedi. ''Oysa tüm yetişkinler yetimdirler. Yetişkinlik çağına girdiğimizde hepimiz ana babalarımızı kaybetmiş oluruz.'' Janel'ın hemen ilgisini çekmişti bunlar. Osano'nun düşünüşüne ve kitaplarına hayran olduğunu söylemişti bana daha önceleri. ''Çok güzel bir söz, doğru hem de.'' dedi. ''Haydi ya.'' dedim. ''Eğer bir şeyler iletmek için dilimizi kullanacaksanız sözcükleri doğru anlamlarıyla kullanın. Yetim, ana babasız büyüyen ve çoğu kez de dünyada hiçbir kan bağı bulunmayan çocuktur.'' Yetişkin biri yetim falan değildir. Artık başına dert olan, ana babasına hiç ihtiyacı kalmamış olan itin biridir. Biçimsiz bir sessizlik oldu. Sonra Osano, ''Haklısın ama özel durumunu da kimseyle paylaşmak istemiyorsun hani?'' dedi. ''Evet belki.'' dedim. Sonra Janel'a döndüm. ''Sen ve kadın dostların birbirinize hemşire diyorsunuz. Oysa hemşire aynı ana babadan doğmuş ve belleklerinde aynı karanlık deneyimleri paylaşmış olan kız kardeşlere denir. Hemşire budur, iyi, kötü ya da ilgisiz olsun. Kadın dostuna hemşire dediğin zaman ikiniz de zırvalıyorsunuz demektir.'' Osano, ''Ben yine boşanıyorum.'' dedi. ''Biraz daha nafaka ödeyeceğim anlaşılan. Yalnız şunu bilin ki bir daha kesinlikle evlenmeyeceğim. Nafakalara yetiştirecek param kalmadı.'' Onunla birlikte ben de güldüm. ''Öyle söyleme.'' dedim. ''Evlilik kurumunun son umudu sensin.'' Janel başını kaldırdı. ''Hayır Merlin, sensin.'' Hepimiz güldük bu söze. Sonra ben sinemaya gitmek istediğimi söyledim. Çok yorgundum. ''İyi, ne yapalım?'' dedi Janel. ''Pips'le bir şeyler içmeye gideriz biz de. Biraz tavla oynarız. Osano'ya da öğretiriz.'' ''İkiniz gitseniz.'' dedim serin kanlılıkla. ''Ben otele dönüp biraz uyumak istiyorum.'' Osano yüzünde hüzünlü bir gülümseme ile izliyordu beni. Bir şey söylemedi. Janel ise sıkıysa bir daha söyle dermişçesine dik dik bakıyordu bana. Sesime elimden geldiğince soğuk ve sevgisiz bir hava vermeye çalıştım ve aynı zamanda anlayışlı. Üstüne basa basa, ''Canım, benim için gerçekten sakıncası yok.'' dedim. ''Sahiden söylüyorum. Siz en iyi dostumsunuz ama gerçekten biraz uykuya ihtiyacım var.'' ''Osano, centilmenlik edip yerimi alıver lütfen.'' Gayet dürüst bir suratla söyledim bunları. Osano onu kıskandığımı hemen anlamıştı. ''Sen nasıl istersen Merlin.'' dedi. Aslında benim ne hissettiğim umurunda bile değildi. Hıyarcasına davrandığımı düşünüyordu. Janel'i Pips'e, sonra da oteline götürüp düzeceğini, beni aklına bile getirmeyeceğini biliyordum. Ona kalırsa benimle hiç ilgisi yoktu bu işin. Fakat Janel başını salladı. ''Aptallık etmeyin, ben arabamla eve dönerim, siz ikiniz istediğinizi yapın.'' dedi. Kafasından geçenleri okuyabiliyordum. İki şoven domuz aralarında paylaşmaya çalışıyorlardı onu. Aynı zamanda Osano ile çıkıp gittiği takdirde onu bir daha görmemek için bana bir bahane sağlamış olacağını da biliyordu. Sanırım ben de ne yaptığımın farkındaydım. Ondan nefret etmek için bir bahane arıyordum. Osano ile çıksa silip atacaktım. Sonunda Janel benimle birlikte otele geldi. Yatakta temas eden vücutlarımızın sıcaklığına karşın soğukluğunu hissedebiliyordum. Biraz sonra benden uzaklaştı ve ben uykuya dalmak üzereydim ki Janel'in yataktan kalkarken karyola yaylarını çıkardığı gıcırtıyı duydum. Yarı uykuda ''Janel, Janel'' diye mırıldanmışım. 43. Bölüm. Janel. Ben iyi bir insanım. Kim ne derse desin, iyi bir insanım ben. Hayatım boyunca gerçekten sevdiğim erkekler beni daima kırmışlardır. Hem de en çok sevdiklerini söyledikleri yanımdan ötürü kırmışlardır. Hiçbir zaman kendilerinden başka insanlara karşı da ilgi duyabileceğim gerçeğini kabullenememişlerdir. Her şeyi bok eden de budur zaten. Önce bana aşık olmuşlar, sonra da olduğumdan başka bir kişiliğe bürünmemi istemişlerdir. Hayatımın en büyük aşkı olan o namussuz Merlin bile, o hepsinden beterdi ama en iyileriydi de, beni anlıyordu. Hayatımda rastladığım en iyi adamdı ve onu gerçekten sevmiştim. O da beni gerçekten sevmişti ve elinden gelen çabayı gösterdi. Ben de öyle. Fakat şu erkeklik meselesini bir türlü halledemedi. Başka bir erkekten şöyle hoşlanacak olsam hasta oluyordu. Yüzünün aldığı o tatsız ifadeyi görebiliyordum. Muhakkak ki ben de onun başka bir kadınla koyu bir sohbete dalmasına bile tahammül edemiyordum. Ne olmuş yani, ama o benden zekiydi. Örtbas etmesini biliyordu. Benimle olduğunda kendine ilgi gösterseler de başka kadınlara bakmıyordu. Ben o kadar kurnaz değildim. Belki de bunun sahtekarlık olduğunu düşünüyordum. Onun yaptığı sahtekarlıktı gerçekten ve benim dürüstlüğüm bana duyduğu sevginin azalmasına neden oluyordu. Hemen her konuda öyle zekiydi ki, kadın konusu dışında, kadın konusunda gerçekten aptaldı, bana karşı da öyle. Belki aptallığından değil de yalnızca bir hayal dünyasında yaşayabilmesindendi bu. Bana söyledi bunu bir keresinde ve daha iyi bir oyuncu olup daha aldatıcı bir aşk görüntüsü yaratmamı istedi. Onu gerçekten seviyordum ama o ona karşı duyduğum sevginin görüntüsünün daha önemli olduğunu söyledi. Anladım onu ve denedim. Fakat ona karşı sevgim arttıkça olanaksızlaşıyordu bu. Onun beni gerçek halimle sevmesini istiyordum. Belki de kimse gerçek beni, gerçek seni ya da gerçek onu sevemez. Hakikat bu işte, kimse hakikati sevemez. Oysa ben kendime karşı hakikatli olmadan yaşayamam ki. Muhakkak ki ben de yalan söylerim ama ancak gerektiği zaman, sonradan, zamanı gelince yalanımı daima itiraf ederim. Bu da her şeyi bok eder işte. Herkese anlatırım babamın ben küçük bir kızken evden nasıl kaçtığını. Sarhoş olduğumda da yabancılara bile 15 yaşındayken intihara kalkıştığımı anlatırım. Ama nedenini hiçbir zaman söylememişimdir. Gerçek nedenini. Bırakırım onlar babam evden kaçtığı için yaptığımı sansınlar. Belki de ondandı. Kendi hakkımda bir sürü itirafta bulunurum. Hoşuma giden bir adam beni şöyle bol içkili bir yemeğe çıkarır ve kendini bana sevdirirse, başka birine aşık olsam bile onunla yatabileceğimi söylerim örneğin. Niye bu kadar kötü olsun bu? Erkekler her zaman yapmıyorlar mı aynı şeyi? Onlara girince tamam. Oysa dünyada en sevdiğim adam ona bunu söylediğimde beni sıradan bir karı sandı. Bunun hiçbir önemi olmadığını anlayamadı. Yalnızca biriyle yatmak istediğimi. Erkeklerin hepsi yaparlar bunu oysa. Hiçbir zaman bir erkeği önemli bir konuda aldatmadım. Herhalde maddi, somut konularda demek istiyorum. En iyi arkadaşlarımdan bazılarının yaptığı gibi ucuz numaralar yapmadım hiç. Hamile kaldığım zaman sırf bana yardım etmesini sağlamak için bir erkeği sorumlulukla itham etmedim. Erkekleri böyle tuzaklara düşürdüğüm hiç olmadı. Sevmediğim halde sevdiğimi söylemedim hiçbir erkeğe. En azından ilişkimizin başlangıcında. Sonraları ona olan sevgim söndüğü halde o beni sevmeye devam ediyorsa, onu incitmeyi yüreğim kaldırmadığı için yalan söylediğim oldu. Olmadı değil. Fakat o zaman da eskisi gibi sevgiyle davranamadığımdan durumu anlar, aramız soğur, bir daha da birbirimizi görmezdik. Ve bir kez bir erkeği sevdikten sonra ne kadar kötü olurlar erkeklerin çoğu, en azından bana karşı. Belki de beni hala sevdikleri halde benim onları sevemeyişimdendir bu ya da çok az sevişimden. Birisini biraz sevmekle çok sevmek arasında dünyalar kadar fark vardır. Erkekler neden hep kuşkuludurlar kadının sevgisinden, dürüstlüğünden? Neden sonunda hep bırakırlar kadını? Ah Tanrım, neden bu kadar ıstıraplıdır şu iş? Artık sevemiyorum erkekleri. Bana çok ıstırap veriyor namussuz herifler, domuzlar. Çocuk gibi dikkatsizce incitiyorlar insanı. Kaldı ki çocukları ne de olsa bağışlayabilir insan. Her ikisi de insanı ağlatsa bile. Fakat yok artık ne erkekler ne de çocuklar bundan sonra. Aşıklar o kadar zalimdirler ki, ne kadar sevgili olurlarsa o kadar zalim. Kazanovalar, Don Juanlar, erkeklerin deyişiyle kadın avcısı adamlar değil. Hayır, bu tür sürüngenleri kastetmiyorum. Gerçekten seven erkekleri kastediyorum. Ah, işte böylelerini gerçekten sever insan ve onlar da sevdiklerini söylerler ve bilirsin ki doğrudur söyledikleri ve bilirsin ki sonra herkesten beter incitirler insanı. Artık söylemek istiyorum onlara, beni sevdiğinizi söylemeyin bir daha diye, sizi sevmiyorum demek istiyorum. Bir keresinde beni sevdiğini söylediğinde ağlamak geldi içimden, çünkü onu hakikaten seviyordum. Ve sonraları birbirimizi gerçekten tanıdığımızda, aramızda tüm hayaller yok olup gittiğinde, onu en çok sevdiğim anda beni daha az seveceğini biliyordum. Erkeklerin kadınları bugün olduğu gibi sevmedikleri bir dünyada yaşamak istiyorum. Bir erkeği katiyen bugün olduğu gibi sevmeyeceğim bir dünyada yaşamak istiyorum. Aşkın hiç değişmediği bir dünyada yaşamak istiyorum ben. Hey Tanrım, bırak beni düşler içinde yaşayayım. Öldüğüm zaman beni hakikatin hiç keşfedilemeyeceği ve kendiliğinden bağışlanmış yalanların cennetine gönder ki ya sonsuza dek sevileyim ya da hiç. Öyle tatlı yalancılar ver ki bana, gerçek aşkla hiç ıstırap çektirmesinler ve ben de onları bütün ruhumla aldatayım. Yalanı hiç keşfedilemeyen ve hep bağışlanan yalancılar olalım bırak. Birbirimize inanabilelim. Savaşlar, salgınlar, ölümler, delilikler ayırsın bizi. Geçen zaman değil. İyilikten kurtar beni Tanrım. Masumluğa dönmeme izin verme. Bırak özgür olayım. Ona bir keresinde kuaförümle yattığımı söylemiştim. Yüzündeki ifade görülmeye değerdi. Soğuk bir küçümseme. Erkekler böyle işte. Kendileri sekreterlerini düzerler. Kimse bir şey söylemez. Sonra da kuaförünü düzen kadını aşağılarlar. Oysa bizim yaptığımızı daha anlayışla karşılamak gerekir. Kuaförün yaptığı kişisel bir hizmettir. Kadının üstünde ellerini kullanmak zorundadır ve bazılarının daha harika elleri vardır. Kadınları tanırlar. Ben yalnız bir kez yattım kuaförümle. Yatakta çok iyi olduğunu anlatıp durur daha bire. Bir gün canım çekti. Haydi gel bakalım dedim. O gece yattık. Beni düzerken benim zevklenişimi nasıl izlediğini gördüm. Onun için bir tür güç gösterisiydi bu. Diliyle, elleriyle ve kendine özgü bazı sözcüklerle tüm numaralarını gösterdi bana. Doğrusu iyi yapıyordu. Fakat duygudan çok yoksun bir düzüşmeydi. Ben gelirken kuaför salonundaki gibi bir ayna tutup başarısını görmemi isteyecekti neredeyse. Hoşuma gidip gitmediğini sorduğunda harikaydı dedim. Bir ara yine yatalım dedi. Ben de tabii olur dedim. Oysa bir daha böyle bir istekte bulunmadı bile. Bulunsaydı da hayır diyecektim gerçi. Ama demek ki ben de öyle ahım şahım bir şey değilmişim yatakta. Şimdi kötülük neresinde bunun Tanrı aşkına? Erkekler böyle bir hikaye duydukları zaman neden kadına orospu gözüyle bakarlar hemen? Kendileri aynı şeyi her an yapabilirler oysa ki namussuzlar. Benim için hiçbir şey ifade etmiyordu yaptığım. Kişiliğimden hiçbir şey kaybettirmemişti. Düzüştüğüm adam karaktersizin tekiydi. Ama erkeklerin en iyisi bile kim bilir ne kadar çok karaktersiz kadınla yatmıştır. Hem de birçok kereler. Yine masumluğa, saflığın tuzağına düşmemek için direnmem gerek. Beni seven bir erkeğe bağlı kalmak, hayatımın sonuna dek başka kimseyle sevişmemek isterim ben. Onun için her şeyi yapmak isterim. Ama artık biliyorum ki bu duygu ne onun ne de benim için kalıcı olabiliyor. Erkeklerin kadınları incitmek, kırmak, aşağılamak, duydukları sevgiyi azaltmak için bir sürü yöntemi var. Hayatımın aşkı olan şu orospu çocuğu mesela, onu gerçekten sevmiştim ve doğrusu o da beni sevmişti. Fakat beni seviş şeklinden nefret ediyordum. Onun için bir sığınaktım ben. Dünyanın ağırlığı ona fazla gelmeye başladığı zaman sığındığı yer oluyordum. Değişik manzaralar oluşturan otel odalarında, dairelerde benimle baş başa kaldığında kendini güvencede hissettiğini söylüyordu. Değişik duvarlar, yabancı yataklar, tarih öncesi divanlar, çeşitli renklerde halılar arasında, fakat çıplak vücutlarımız hep aynı. Fakat bu bir de doğru değildi aslında, ne matrak değil mi? Bir keresinde memelerimi gerdirip uçlarını dikleştirmek için estetik ameliyat yaptırmıştım. Bayılmıştı. Sırf onun için yaptırdığımı söylemiştim ama kısmen doğruydu bu. Bir kere biraz çıplaklık gereken rollerde daha rahat oynayabilmek için yapmıştım. Yapımcılar bazen rolü vermeden insanın memelerine bakarlar çünkü. Biraz da Alice içindi herhalde. Ama ona sırf onun için ameliyat olduğunu söyledim. Değerini bilsin de namussuz herif. Bildi de hem de nasıl. Beni sevişine bayılırdım. En iyi yanı oydu. Beni, vücudumu gerçekten severdi. Ve eşi olmayan bir vücudum olduğunu söylerdi. Öyle ki sonunda benden başkasıyla sevişmeyeceğine inandım. Böylesine bir saflığa düştüm yine. Hiçbir zaman doğru değildi bu. Sonuçta kesinlikle doğru değil, hiçbir şey değil. Benim nedenlerim bile. Herhangi diğer bir neden gibi ben de kadınların memelerinden çok hoşlanırım mesela. Neden bu kadar doğa dışı olsun bu? Bir kadının memelerini emmeyi sevmemde erkekleri tiksindirecek ne var anlayamıyorum. Kendilerine o kadar huzur veren şeyin kadınlara da aynı hissi verebileceğini düşünemiyorlar mı? Bir zamanlar hepimiz bebektik, çocuktuk. Bu yüzden midir acaba kadınların erkeklerden daha çok ağlaması, yeniden çocuk olamamaları mı? Erkekler olabiliyor çünkü. Evet hakikaten öyle. Erkekler yeniden çocuk olabiliyorlar. Kadınlar olamıyor. Babalar çocuk olabiliyor, analar olamıyor. Yanımda kendini güvende hissettiğini söylerdi. Ne demek istediğini anlıyordum. Baş başayken yüzündeki gerginliklerin silinip gittiğini görürdüm. Gözleri yumuşardı. Birlikte sıcacık yatarken çıplak tenlerimizin yumuşak temasını hisseder ve ben kollarımı içten bir sevgiyle ona sararken kedi gibi mırıldandığını duyardım. O kısa süre boyunca gerçekten mutlu olduğunu bilirdim. Benim ona bunu yapabilmem gerçekten sihirli bir olaydı. Ona bu duyguyu verebilen tek insan oluşum bana öylesine bir değerlilik duygusu veriyordu ki. Onun için gerçekten bir anlamın oluşu. Rastgele düzülen sıradan bir karı olmayışım, birlikte laflayacak, ince nükteler yapılacak herhangi birisi olmayışım. Gerçek bir büyücü oluyordum ben o zaman. Bir aşk büyücüsü, iyi bir büyücü, harika bir şeydi bu. O anda birlikte mutlu olarak ölebilirdik, gerçekten mutlu ölebilirdik. Korkmadan ölümle yüz yüze gelebilirdik. Fakat ancak o kısa süre boyunca hiçbir şey sürmüyor ve hiçbir şey sürmeyecek. İşte bu yüzden bilinçli olarak daha da kısaltmaya çalışıyoruz bu süreyi. Sonunu çabuk getirmek istiyoruz. Artık anlayabiliyorum bunu. Bir gün bana artık güvende hissetmiyorum kendimi dedi ve bir daha sevmedim onu. Ben Molly Bloom falan değilim. Ne orospu çocuğudur şu Joyce. Molly evet, evet derken kocası hayır, hayır, hayır diyordu. Hayır diyen bir adamla sevişmeyeceğim bir daha. Hayır, bundan sonra hayır. Merlin uyuyordu. Janel yataktan kalkıp pencerenin yanına bir koltuk çekti. Bir sigara yakıp gözünü uzaklara dikti. Sigarasını tüttürürken Merlin'in düş görüyormuş gibi huzursuz bir şekilde sağa sola döndüğünü duydu yatakta. Bir şeyler mırıldanıyordu ama umurunda değildi Janel'in. Siktir et gitsin. Tüm erkekleri de birlikte. 50. Ayrımın sonu. Sayfa 487.